Merhaba, ben Mesut Çelik.
Merhaba, ben Erdi Uza.
Bu videomuz derdiyle beraber lansmanı yapılan OnePlus 2 hakkında konuşacağız. Acaba OnePlus One'la karşılaştırıldığında gerçekten yine o amiral gemi katili sıfatını hak ediyor mu?
Evet, OnePlus 2 çok beklediğimiz bir telefon olarak nihayet duyuruldu. Çok değişik bir lansman yaptılar. Telefonuna bir uygulama kurdum ve bu uygulama üzerinden sanki artırılmış gerçeklik gözlüğü kullanıyormuşsun gibi 3 boyutlu bir şekilde telefonun tüm teknik özelliklerini görme şansı bulduk. Önce aslında fiyattan başlamak lazım çünkü fiyat konusunda ilk yaptıkları açıklamada 450 doların altında olacağını söylemişlerdi.
Bize 449 dolar olur demiştik.
Bize 449 dolar olur demiş ki evet, Amerikan mantığı. İlk Amerikalılara uymamışlar çünkü fiyatlar beklentilerimizin altında kaldı. İyi anlamda altında kaldı. Çünkü bakıldığında 16 GB versiyon 329 dolar. Bu OnePlus One'la kıyasladığımız zaman 30 dolarlık bir artış anlamına geliyor. İkinci ve en yüksek donanımlı cihaz ise 389 dolar ki 64 GB bu. OnePlus One'ın 64'lü ile kıyasladığımızda da 40 dolarlık bir artış anlamına geliyor ama arada donanım seviyesinde ciddi farklar var.
Şimdi OnePlus One'a baktığımızda orada sadece depolama kapasitesinde bir değişim oluyordu. Cihazın genelinde bir değişiklik görmüyorduk. Bu sefer bellek miktarı değişiyor.
Evet. Herhalde dünya çapında yaygın olarak LG'nin başlattığı kapasiteye göre RAM farkını OnePlus 2'de de görüyoruz. Çünkü 16 GB'lık modelde 3 GB DDR4 bellek var. 64 GB'lık modelde ise 4 GB DDR4 bellek var. Dolayısıyla OnePlus 2 dünyada 4 GB RAM kapasitesine sahip olan ilk cihazlardan birisi oldu. İşte yaygın çapta biz Zenfone 2'yi gördük. Birkaç farklı uzak dolu alternatif vardı ve şimdilerde OnePlus 2'de 4 GB RAM'e sahip.
Snapdragon 810 kullanılıyor mecburen. Mecburen diyoruz çünkü Qualcomm'un işbirliği yapıyorsanız şu anda en üst seviye çipleri Snapdragon 810 ve Snapdragon 810 ısınmasıyla gündeme oturan ve gerçekten ısınan bir çip. Yani şimdi ısınma dedikoduları vardı, sonra kanıtlandı, sonra firmalar çeşitli önlemler aldılar. OnePlus 2'da da çok enteresan bir önlem var.
Ya ben şöyle söyleyeyim, Snapdragon 810 ısınmasıyla ilgili 810'lu cihazları ben evde buzdolabına koyup test ettim. Yani testleri buzdolabının buzluğunda, X18 derecede çalıştırdım. Orada ulaşabildiği mesela maksimum AnTuTu skoru 55.000 civarında. Oda sıcaklığında Galaxy S6'yı test ediyorsun. İşte 65.000, 70.000'e yakın skor ortaya koyuyor. OnePlus 2'ye bakıldığı zaman Snapdragon 810'un versiyon 2.1'i var. Bu esasında OnePlus diyor ki biz Qualcomm'la yakın çalışarak bu işlemciyi yaptık. Yani yakın çalışma gibi bir durum söz konusu değil. Zaten herkes artık 2.1 kullanıyor. İşin doğası gereği çünkü önceki versiyona göre biraz daha tutarlı ve daha iyi bir silikon olduğunu söylemek gerekiyor. Ya burada OnePlus'ın yaptığı bir fark var. HTC mesela One M9'da biz 2 GHz'leri, 2.1 GHz'leri görürken OnePlus burada saat hızını biraz daha mütevazı tutmuş ısınmanın daha fazla önüne geçebilmek için. Büyük çekirdekler 1.8 GHz'de çalışıyor. Dolayısıyla performans anlamında mesela aynı soğutma koşullarında belki OnePlus 2 HTC One M9'un gerisinde kalacaktır ama normal koşullarda frekans daha düşük olduğu için maksimuma yakın performans seviyesini muhtemelen One M9'a göre bir miktar daha fazla koruyabilecektir diye düşünüyorum.
Burada firmanın hani övgü hak eden tarafı pili büyük tutmayı yine başarmaları. OnePlus One'da büyüklü OnePlus 2'ye geçtiğimizde 3300 mAh'lik bir batarya görüyoruz. Zaten ben OnePlus One kullanıcısı olarak telefon 2 günü çok rahat çıkartıyordu ağır kullanımda. Bu sefer herhalde 2,5 günü çıkartabilecek bir telefonla karşı karşıya
yani, olabiliriz.
Full HD ekranı da korunmuş.
Evet, 3200 mAh'den 3300 mAh'e yükselmiş. Hatta 12.54 watt saatlik bir pil olduğunu da söyleyelim. Tabii bunun bazı yansımaları var. Bakıldığından kasa biraz daha kalın olmuş ve ağırlık anlamında da 175 gram ile mübarek hani tablet kategorisine girebilecek kadar ağır bir kasaya sahip. Ama günlük kullanımdaki duruma bakıldığı zaman ekranın full HD olduğunu dikkate alırsak bugün işte örneğin HTC One M9, Galaxy S6 gibi cihazlarda 2500-2600 mAh kapasiteli pil var. Bu kriterin dışında kalan tek cihaz LG G4 olacak. Ki G4 ile kıyasladığımız zaman bile 300 mAh'lik bir avantaja sahip olduğunu görüyoruz. Üstüne üstlük ekranda full HD olduğu için ortaya gayet iyi bir pil sonucu çıkacaktır. Hani ben yurt dışındaki lansmanı takip edenlerin yorumlarına baktım. Vay arkadaş, flagship killer dediniz, amiral gemi katili dediniz ama ekran 2K dedi. Ekran 2K olmasın zaten.
Yani olmasın,
hani
evet.
Çok iyi bir full HD panel kullanınca kullanıcılar zaten onu hissetmeyecektir. Yani 2K'ysan ortalama bir koşula nerede fark edersin, hissedersin? 2K görüntün varsa videon, orada hissedersin.
Evet, bir de fotoğraf çekerken çok fark ediyor. Ön izleme yaparken mesela özellikle LG G4'ü elinize aldığınız ya da G3'te de aynısı var. Gördüğünüz şeyi, kameranın gördüğü nesneyi olabildiğince net bir şekilde ekranda görebiliyorsun. Çünkü kamera yüksek çözünürlükte ön izleme sunabiliyor.
Öyle bir avantaj var dediğimiz video ile beraber ama şöyle bir durum var. Eğer cihaz daha fazla ısınacaksa, daha fazla pil tüketecekse varsın o kadarını görmeyelim ama hem daha uzun kullanabilelim hem de daha hızlısınız.
Pil konusunda eleştirilen bir kısmı var. Bu da hızlı şarjı sahip olmaması.
Evet, hızlı şarj konusunu ben de araştırdım biraz. Hani çünkü LG G4'ü de hatırlarsan LG bizde quick charge özelliği var yok gibi bir açıklama yapmadı. Dolayısıyla insanların kafası karıştı orada. Aa, acaba G4'te bu özellik var mı yok mu gibi.
Halbuki hızlı şarj özelliği olan bir adaptör kullandığında vardı.
Aynen, özelliği var. Kutudan adaptör çıkıp çıkmama durumu söz konusu. Şimdi OnePlus'a öyle bir bilgi vermediler. Olmama ihtimali yüksek gibi görünüyor çünkü benim araştırmalarım sonucunda ortaya çıkan konu şu, quick charge özelliğimiz USB Type-C formatındaki konektörlerle çalışabilecek düzeyde değil. Yani onun için bir modifikasyon yapılması gerekiyor. Öyle zannediyorum ki bundan dolayı yok. İleride bu teknoloji bu formata adapte olur mu, bu form faktörüne sahip konektörlerle çalışır mı bilmiyorum ama şu an için yok gibi görünüyor.
Evet, özellikle kablosu da burada iyi söyledin onu. Yeni USB konektörü iki tarafıyla da girebiliyorsunuz.
Çok ilginç bir şey yapmışlar. Hem telefonu taktığınız ucu iki tarafıyla kullanılabiliyor. Hem de adaptörü ya da bilgisayara bağlayacak kısmı da iki taraflı kullanabiliyorsun. Yine kırmızı renkli OnePlus One'da gördüğünüz hoş kabloyu korumuşlar. Burada şeyi söylemek lazım tabii. Yani şarj süresi konusunda şöyle bir unsur söz konusu. Hani 3.300 mAh'lik bir pil olduğu için şarj dolma süresi biraz uzun olabilir ama yani zaten iki gün gideceği için bunu akşam yatarken takarsın, evet. Sabah çıkartırsın. Bir de tabii şey durum söz konusu, Type-C dedik ama Type-C ile ilgili hani bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Bu illaki USB 3.0 ya da USB 3.1 olacağı anlamına gelmez. Kaldı ki OnePlus 2'de de USB 2.0 var.
Evet, iki taraflı giriyor ama USB 2.0 kullanılmış. Şimdi cihazın değişebilir bir kapağı var. Evet. Ve artık değişebilir kapak, sonuçta OnePlus One'da da vardı ama bu sefer değişebilir kapağı daha hızlı değişebilir hale getirmişler. Çünkü OnePlus One'da full gövdeyi söküyor.
Evet, OnePlus One biraz teknik kişilik istiyordu kapağı çıkarma noktasında. Şimdi ben lansmanı takip ettim. Özellikle saniyeye kadar, sanki bir Formula 1 arabası lastik değiştirme süresini ölçüyormuşsun gibi. Dediler ki birkaç saniyede kapağı çıkartabiliyorsun. Hakikaten böyle kızaklı demeyeyim de böyle çok ufak bir hareketle kapak kendisini atabilecek şekilde dizayn etmişler. Kaldı ki kapağın kolay çıkabilmesinin yanında çok da güzel kapak seçenekleri var.
Çok güzeller. Yani bambuyu bu sefer koymuşlar. OnePlus One'da yapamadılar biliyorsun bambuyu.
Aynen, üretemediler. Maliyetler yüksek kaldı ama şimdi yavaş yavaş onu yaygınlaştıracaklar gibi görünüyor. Burada hani hakkını verelim. Bu işi başlatan Motorola olmuş. Moto X'le beraber bu ahşap görünüm kapaklar vesaire bayağı bir estetik şeyler yapmışlardı. Şimdi keza OnePlus 2'de de var. Tabii kapağın değiştirilebilmesinin dışında pili değiştiremiyoruz yine, onu söyleyelim. Pil sabit. Ama iki tane sim kart takabiliyoruz. Zaten OnePlus One'dan ayrıldığı noktalardan birisi de bu çift sim kart desteği var. Dolayısıyla hani ben geçtiğimiz aylarda OnePlus ile ilgili olarak Türkiye'den bazı operatörlerin de görüştüğü işte bu telefonu getirebilirler, kendi mağazalarına satabilirler gibi bir durum vardı ama herhalde çift sim karttan ötürü daha uzak bir ihtimal gibi görünüyor çünkü operatörler çok fazla istemiyorlar.
Evet ama operatörler işte getirmese de OnePlus One'u Türkiye'ye geleceği bilgisini aldık biz. Ne zaman gelir tam olarak bilmiyoruz ama en azından geliptirip satacak insanlar mevcut, en azından biz de konuşuyoruz.
Zaten en son bir fiyat değerlendirmesi de yaparız. Türkiye'ye kaça gelir, ne olur,
evet.
Rakiplere ne olur ona bakarız.
Şimdi telefonda NFC yok. Aslında flagship killer olarak geçen, yani flagship killer dediğinde aslında bu ne demek oluyor arkadaşlar? Kısaca özetleyelim.
Her şey var.
Galaxy S6, M9, işte
G4.
Z4 filan G4 bu telefonları öldüren telefon olarak geçiyor. iPhone'da bunların içinde ve nereden geçiyor bu? Diyor ki biz ucuzuz, onların yarı fiyatına onlardan daha fazlasını sunuyoruz ama NFC olmaması bence kötü olmuş. Şimdi Mobil Dünya Kongresi'ne gidiyoruz herde. Ne yapıyorsun orada? Telefonunu çek, okutuyorsun, NFC'den geçiyorsun. NFC'nin yoksa da 2 saat orada bir kartını okutuyorlar, pasaportuna bakıyorlar, bilmem bir sürü engelden geçiyorsun. Bu telefona sahipsen sen diğer taraftan, uzun taraftan geçmek zorunda kalacaksın. Elinde göğe flagship killer var. Çatır çatır millet oradan geçerken orta sınıf T60'da falan bile.
Aynen.
Sen oradan bekleyeceksin. Ama kapağın hızlı değişebiliyor olması, kapakların maliyetinin düşürülmesi amacıyla NFC antenini kapağa koymamışlar. Herhalde telefonu da koymamışlar. Belki ileride NFC'li bir kapak çıkartırlar biraz daha maliyeti yüksek.
Yani şimdi NFC, ben şahsen söyleyeyim, benim için bir eksik değil. Ama şimdi özellikle Android ekosistemine bakıldığı zaman Android Pay ile beraber Google'un Android Pay, yani otomatik ödeme sistemi, telefon üzerinden ödeme sistemini yaygınlaştırma gibi bir girişim var. Dolayısıyla şimdi bakıyorsun, örneğin Samsung Galaxy S6 hem klasik NFC ile yaklaşarak ödemeyi destekliyor hem de makineye dokundurduğun zaman ödeme yapabileceğin çoklu desteğe sahip bir cihaz. Keza diğerlerinde de benzer şeyler, en azından NFC var. Dolayısıyla kimileri için bir eksik olarak görünebilir. Kurumlar için bir eksik olarak görünebilir. Ama hani fiyatı, özellikleri ve diğer yeteneklerini orantıladığın zaman belki göz ardı edilebilecek fonksiyonlardan birisi olarak görünebilir. Çünkü işte sen ofiste mesela NFC tek kullanıyordun. Yani 3 kere 5 kere kullandın, sonra bir daha kullanmamışsındır. Yani
askere hani gittiğimde hem arabadakiler hem de buradakiler kırılmış olduğu için bir daha şey yapamadım açıkçası. 6 ay boyunca dayanamamışlar ofiste.
Yani çok şu an sınırlı bir kullanım alanı var. Olsaydı bence iyi olurdu. Çünkü yani NFC'nin teknolojiyi entegre etmesi işte Snapdragon 810'un frekansını düşürmekten daha kolay esasına bakıldığı zaman ama belki maliyetten dolayı, belki arka planda bizim bilmediğimiz başka bir nedenden dolayı da bunu şu an için çıkarmışlar. Muhtemelen kapakla gelir ama arka planda nasıl bir olay dönüyor bilmediğimiz için şu an net bir yorum yapmak çok mümkün değil.
Aslında kurumlar dediğin, kurumlar için önemli bir konu var. Parmak izi okuyucu. Parmak izi okuyucu artık sisteme dahil edilmiş durumda. Fakat bu mekanik bir tuş değil.
Evet, kapasitif yakın bir tuş yapmışlar. Yani normalde Samsung telefonlarındaki basarak çalışan bir butondan ziyade One Mate 9 Plus'ta gördüğümüze benzer bir tuş bu. Entegre bir parmak izi okuyucu sensörüne sahip. Dolayısıyla hem güvenlik için hem de aslında cihazı uykuya geçirmek ya da uykudan uyandırmak için kullanabildiğimiz bir buton. Denemelerinde hep şunu söylediler, iPhone 6'dan daha hızlı çalışıyor. Zaten iPhone 6 bu işin başlangıcıydı. Artık her telefon iPhone 6'dan daha hızlı çalışıyor.
Evet, şu an MX5 de bayağı hızlı çalışıyor.
MX5, keza One Mate 9 Plus. Belki onlardan önce Huawei Mate 7'si, aslında evet. Mate 7 keza ıslak parmakla bile çalışabilecek yeteneğe sahipti. Herhalde iPhone 6 SE'de muhtemelen bu sensörü hızlandıracaklardır. OnePlus 2'de de bu sensörün olması önemli çünkü güvenlik anlamında daha geniş kitlelerce kullanılacak.
Sağında solunda iki tane çizgi görüyoruz. Bunlar da önemli. Ne güzel yapmışlar. Bir yani geri tuşu ya da çoklu uygulama tuşu koymamışlar. Bunu tamamen sana bırakmışlar.
Herhalde bu telefonun tasarımında düşünülen en güzel detaylardan birisi de bu. İki tane yine kapasitif buton var. Bu butonları OxygenOS özelleştirmeye imkan tanıyor. Butonları istediğin görevlere atayabiliyorsun. Şu anda 8-10 tane farklı fonksiyon var. Bunları atanarak telefonu daha verimli bir şekilde kullanmanı da sağlamışlar.
Evet, gerçekten iyi düşünülmüş. Son dönemde kapasitif butonları olmayan telefonları eleştiriyoruz. Özellikle HTC tarafında kullanacağı çok bunu eleştiriyorlar. Devam etmişler. Burada önemli bir konuya değindin. Sadece mod yok artık.
Evet, sadece mod yok. Zaten onlar belli bir süre önce bir anlaşmazlığa düşmüşlerdi. Sadece mod farklı ülkelerde farklı telefon firmalarıyla çalışmaya başlayınca Oxygen diye kendi işletim sistemlerini duyurmuşlardı. Şimdi onun yeni versiyonu var. Android 5.1 üzerinde kurgulanan bir versiyon.
Ve güzel detaylara sahip.
İlk görünüm anlamında baktığında Store'a çok yakın gibi görünüyor ama tabii belli başlı özelleştirmeler var. Örneğin en basitlerinden başlayalım. Sanıcı modda olduğu gibi bir equalizer ayar kısmı yapmışlar. Ses üzerinde oynamalar yapabiliyorsun. Bunun dışına bakıldığı zaman örneğin ekranı sağa doğru kaydırdığınız zaman en son kullanılan uygulamalar ya da en sık görüştüğün kişilere erişim sağlayabileceğin bir takım fonksiyonlar var. Aynı zamanda örneğin işletim sistemindeki tüm ikonları değiştirebiliyorsun. Yani normal temanın haricinde bunlar ikon paketleri de koymuşlar. Yani diyorsun ki bana Mesut Çelik temalı ikonları kullan diyorsun. Örneğin home butonu birden senin suratın olabiliyor gibisinden. Aynı zamanda tabii dark tema denen bir tema var. Bu temayı seçtiğiniz zaman da telefonun tüm alt menüleri siyah görünüyor.
Gerçekten güzel olmuş bence de. Bir de genel olarak var mı yok mu tam olarak bilmiyoruz ama kapasitif butonlarıyla sanal tuşları kullanmak isteyenler için sanal tuş modu mesela Synergen'de önemli konulardan bir tanesiydi. Bazı insanlar sırf Android 5.0'ın yeni üçgenlerini falan görmek için, o buton tasarımını görmek için sanal tuşlara geçebiliyorlardı.
Muhtemelen bunlar OnePlus One'da en çok kullanılan özellikleri not almışlardır. Onlara o feedbackler gidiyordur zaten. Olabilir. Ona göre bir takım özelleştirmeler yapmışlardır.
Tasarımda değişik bir nokta arka kapaktaki kamera konumlandırması.
Ya ben zaten telefona hani baktığımızda önden çok güzel görünüyor. Arkadansa bana biraz tuhaf gelen bir telefon oldu. Çünkü kamera ve kamera unsurlarını biraz üst bölgeden aşağı doğru kaydırmışlar. Böyle ortaya yakın bir noktaya gelmiş.
Tutmayı kolaylaştırmış. Bir de Nokia 1020 tasarımı sanırım böyleydi değil mi?
Evet. 1020 değil, 920 daha.
920 pardon. 920 tasarımı bu şekildeydi. Çünkü çok benziyor arka taraftan 920'ye.
Evet, gerçekten çok benziyor. Hani ben seninle de konuştuk ya. Belki bu çerçeve, metal bölüm yan yatay yapılsaydı belki daha güzel görünebilir.
Şimdi ama işte lazer hani şey falan var ya.
Ondan dolayı. Ki zaten lazerde iyi değindim. Burada kameranın detaylarını önce lazere değinmek lazım. LG G4'teki gibi lazer otofokus yapabiliyor. Muhtemelen 10 cm mesafeden çekmek istediğin nesneye 0.2 saniyede OnePlus'ın dediğine göre netleme yapabilen bir performansa sahip.
LG de öyle diyor da genelde netleme yapıp çekesiye kadar 2 saniye geçiyor.
Ya süre tutmasa bile OnePlus One'a göre bayağı bir. Evet. Zaten kamerası OnePlus One'ın kendi içerisinde biraz daha zayıf kalan kısmıydı. Onu geliştirmişler. Çift LED var. Kamera kısmına gelecek olursak eğer çözünürlük aynı, 13 megapiksel. Yani hem ön kameranın 5 megapiksel çözünürlüğü hem de arkanın 13'ü OnePlus'la aynı ama sensör bir kere değişmiş. 1/3 inç büyüklüğünde bir sensör var OmniVision üretimi ki ilk modelde Sony IMX210 sensörü vardı ve 1.3 mikronluk piksellerimiz var. Dolayısıyla optik görüntü sabitlemeyi de bunun üzerine eklediğiniz zaman zaten karanlıkta daha iyi görüntüler çekebileceği aşikar. Bunun dışında 4K video çekebiliyor. 10 dakikalık bir süre sınırlaması koymuşlar. Yorumlardan anladığım kadarıyla hani örneğin şöyle söylemek gerekirse en iyi fotoğraf çeken ilk 5 Android telefon arasında girer deniyor ki zaten orada bayağı bir yarış var.
Şimdi evet, S6
var. G4 derken, Note 4 var. Derken bu bile aslına bakılırsa OnePlus için büyük bir sıçrama anlamına geliyor.
Evet, genel olarak fiyatları değerlendirmek lazım aslında. Telefonun herhalde bahsettiğimiz özelliğinde kalmadı.
Aslında fiyat önce bir iki noktayı daha söyleyelim. Mesela örneğin yan tarafta, sol tarafında bir fiziksel buton daha var. Bu iPhone 6'daki mute butonunun işlevini kısmına karşılıyor. Bu 3 farklı seviyesi var bunun. İstersen tüm bildirimleri kapatabiliyorsun, istersen acil bildirimleri alabiliyorsun. İstersen de tüm yine bildirimleri alabiliyorsun. Tabii ekran tarafında da boyut ve çözünürlük aynı ama şunu söyleyelim, paneli geliştirmişler. Kullandıkları IPS panel kontrast olarak 1/1'den 1/1500'e çıkmış ve parlaklık seviyesi olarak da arttırmışlar. Telefon deneyen hemen herkes şu ana kadar kullandığımız en iyi Full HD ekran diyor. Biz de bunu artık denediğimiz zaman göreceğiz.
Evet, bakacağız. Şimdi telefonun iki tane paketi var dedik. Aynen. En pahalı paket Türkiye'de Türk lirasıyla satın alırsanız, eğer tabii o fiyattan satın alma şansın olursa, ki genelde olmuyor. Kara borsadan satın alman gerekiyor falan davetiye bulamadığın için. 1070 liraya geliyor yani, evet. 4 GB'lık telefon.
Direkt dolar olarak karşılıyor.
Diğeri de 900 lira civarında bir paraya geliyor. Şimdi ikisine de baktığında, tamam, diğer 16 GB olması haricinde aslında aynı özelliklere sahip. Ha, 4 GB belli yok ama zaten şatır şatır da yeter.
Valla ben diğerini direkt elerim. Çünkü 16 GB yani SD kartla takılamadığı için.
Evet.
Orada çok yetersiz kalacak.
Şimdi bazı kullanıcılar var. Diyor ki ben akıllı telefonda webde geziyorum. Sosyal medyada bir iki tweet, işte Instagram'a bakıyorum. Bir de maillerime bakıyorum. Başka bir şey yaptığım yok. Oyun falan kurduğum yok diyor. Mesela onlar 16 GB yetiyor aslında.
Öyle bir kullanıcı...
Kullanan memnun kitle var. iPhone satmaz 16 GB.
Gerçi öyle bir kullanıcı kitlesi için OnePlus 2'ye gelene kadar daha ucuza işlerini görebilecekleri telefonlar da var aslında. Hani böyle bir telefon girişiyorsa orada hani donanımın fark yaratabileceği unsurları hesaba katıp belki 100 lira, 150 lira farkı verip daha iyisini almak da fayda var.
Çünkü
yani
sonradan arttıramadığın için hafıza elinde kalma olasılığı çok yüksek.
Tabii, çünkü sen yarın onu satmak istediğin zaman bir orada zorlanacaksın. İki, birini hediye etmek istersen, şimdi kız arkadaşı hediye etmek istedin. O çok oyun meraklısı birisi. Orada da zorlanacaksın. Evet. Dolayısıyla bir kere alıyorsan aradaki fark, çünkü atla devede evet fark yok yani. Birisi 330 dolara denk geliyor, birisi de 50-60 dolarlık bir fark var. Yeniden kazanılmayacak bir özellik olduğunu dikkate aldığımızda bence göz ardı edilebilecek bir fark gibi görünüyor.
Bizim tahminimiz de açıkçası duyumlarımız kadarıyla herhalde telefon 1400-1500 lira civarında bir fiyata sahip olacak Türkiye'de.
Yani zaten hani 1070 lira olduğunu hesap ettik. Buna üstüne 150 lira...
Hadi 1070'den gelmesin maliyeti.
100'de?
Yok, 1070 falan değil. 900'de şeye mal olsun. Gümrükten geçici. Sonuçta Çinliler de bunu KDV falan dahil kârıyla o fiyattan satıyorlar. Hesaplayabilirsin aslında.
Bakalım buradan.
Radyosu yoktu herhalde bunun, değil mi? Yanlış bilmiyoruz.
Bunun radyosu yoktu, ben de öyle hesap.
Evet, hesap makinesini bir çalıştırırsan. Eğer radyosu yoksa %6'yı eklemeyeceksin. Buna bir %25 ekleyeceksin. Çarpı %25, 1.25. Bir de üstüne bir de onun %18 ekleyeceksin. Zaten Türkiye'ye girişi 1330 lira yapacak. 1500'e satılması normal. Ha, bir de bunun üstüne eğer olur da %15 gümrük vergisi eklenirse, bir de onu da ekle.
Hadi onu da ekleyelim.
Evet, %15 de gümrük vergisi eklenirse bunun saf halde gümrükten geliş fiyatı, tabii 900'e fabrikadan çıkarsa diye hesaplıyoruz. Yani 900'den gümrüğe gelirse diye hesaplıyoruz. 1526 lira olacak. O zaman kullanıcıya 1700'den gider bu.
1750'den gider.
Ama 1700 lira bile olsa güzel paket, güzel telefon.
Evet, 1700 lira olduğu zaman şimdi rakibi, en yakın rakibi G4 oluyor fiyat anlamında bakıldığı zaman.
G4'e tercih ederim bunu ben.
Şimdi evet, G4 bu telefonun yanına G4 nerede fark yaratabilir? Tasarıma girmiyorum. Tasarım evet, çok görece bir kavram.
20 gram hani daha hafif mesela.
20 gram daha, birincisi G4 ekran olarak daha iyi bir ekran. Yani evet, çözünürlük hani belki bile olumsuz etki ediyor ama görsel olarak daha iyi bir ekran var. İkincisi kamerası daha iyi bir kamera. Ama onun dışında bunun daha fazla RAM'i var, daha büyük pili var. Ve hani bakıldığı zaman genel performans anlamında da daha güçlü platforma sahip.
Yani evet, Snapdragon 8'in itibariyle.
Orada hani 300, tabii LG G4'ün de hani yazılım güncelleme tarafındaki, hoş OnePlus'ta burada kötü bir firma değil ama hem yerli teknik servis desteği verecek olması gibi avantajlarına dikkat almak gerekiyor. Fakat OnePlus Geek dediğimiz teknolojiye meraklı kişiler için daha cazip görünebilir. Galaxy S6 ve OneMate 9'a baktığımız zaman
fiyat olarak zaten ona ilerideler.
S6'yı çok ayrı tutuyorum çünkü onun kulvarı biraz daha farklı. OneMate 9'a kıyasladığımız zaman direkt tercih edilebilecek bir telefon olmuş. Çünkü her açıdan, donanım evet, teknik açıdan bakılırsa üstün bir cihaz olarak kalıyor yanında.
Şimdi S6'yı da S6'yı ayrı tutuyoruz. Neden ayrı tutuyoruz? Yani açık konuşmak gerekirse Android tarafında alınabilecek en iyi telefonlar onlar şu anda. Hani kameraları, ekranları,
donanım, işlemci zaten evet, bir kere tek başına.
İşlemcileri, ha pil süresi, tamam pil süresi konuşulur. Pil süresi konusunda en iyisi değiller. Ama parmak izi okuyucu falan dediği zaman zaten her şey var. Komple bir paket o. NFC'si de var.
Mesela
sonuçta
bak, parmak izin iyi diyenin G4'te mesela parmak izi okuyucusu yok. Evet. Güvenliği önem veren birisi için böyle bir durum var. iPhone 6'ları zaten hiç burada dahil etmiyorum. Android içerisinde
kurtar. Onu alacak adam ayrı oluyor yani. iOS alacak adam zaten başka seçeneği yani yok. Ne yapacak?
Bu telefon şimdi 1500 liradan, yani biz yine iyimser tabloyu çizecek olursak eğer, 1500 liraya da ne bulursun? Biraz altında işte G3'ler var, Xperia Z2'ler var. İşte üstüne çıkmak istediğiniz anda minimum 500 lira koyman gerekiyor. Dolayısıyla 1500 liraya Türkiye şartlarında çok güzel bir telefon olarak
700 lirada da düşünürsünüz yani. İşte o %15 vergi gelirse yapacak bir şey yok. Fiyatlar artacak. Kötü bir şey. Yani gitgide dolar yükseliyor. Alım gücümüz düşüyor. Ek vergiler geliyor.
Bakalım. Vergiyi göreceğiz şimdi. O da daha açıklanmadı.
Evet. Ve son karışıklığa da baktığımızda inşallah bir an evvel düze çıkarız. O huzur ortamı tekrar olur. Doların düştüğünü, refah seviyemizin tekrar yükseldiğini görürüz inşallah.
Son olarak şöyle toparlayalım istersen. Hani sen de ben de ayrı fikrimizi belirtelim. Sence ne özellik olsaydı bu telefon daha da alınması bir hale gelirdi? Şimdi pakete bakıyoruz.
Ya açıkçası Erdi, ben ne isterdim biliyor musun? Keşke Snapdragon olmasaydı. Beni daha çok heyecanlandırıyor artık MediaTek platformları.
Keşke Samsung'da işlemci alabilseydi de bunun içerisine bir Exynos 7420 koyabilseydi.
Exynos 7420 tamam hadi o fantazi oluyor. Baya bir fantazi oluyor ama MediaTek'in şu 420 kare Full HD çözünürlükte kayıt filan özellikleri var ya.
Belli X10 ya da X20 koysa.
Evet. X20 ile beraber mesela o özelliği sana kullanıma sunsaydı şu an en çok merak ettiği şey parmak izi okuyucu falan değillerdi. Ne derdin? Full HD'de ben 420 kare çekmek istiyorum. 480 evet. kare çekmek istiyorum. Ama şimdi Snapdragon 810 diyorsun. Fiyatıyla konuşuluyor. Eğer fiyatı avantajlı olmasa zaten bakma sen. Var mı özellikle şu an telefonda?
Burada şöyle bir ironik durum da var. Şimdi fiyatı uygun bir telefondan bahsediyoruz. OnePlus'ın kendi açıklaması var. Qualcomm bize ucuza chipset vermedi diye. Hani ben MediaTek'in bizzat bana verdiği bilgi şuydu. Tayvan'daki Computex fuarında. Snapdragon 810 minimum $50 seviyesinden satılan bir çiptir diyor. Ne kadar adet alırsan al. Dolayısıyla MediaTek'ten Helio X17 X20'yi hadi diyelim 25-30 dolar aldın ya da $35 aldın. Zaten çipin kendisinden bir kere 30 dolar kazanmış evet. olacaksın. 1 milyon 30 doları çarptığın zaman ciddi bir para yapıyor.
Bayağı yok.
Hani bunları hesaba kattığımızdan böyle bir durum var ama tabii MediaTek'in de kendi içerisinde yazılım güncellemeye yönelik bir takım sıkıntıları. Yani bu Android 5.1'de kalabilirdi. Belki MediaTek tercih etselerdi.
Evet,
ya
da, öyle bir durum var.
Belki özel bir çalışma yapılabilirdi ama ne kötü ki akıllı telefon pazarında alternatifsizliğe doğru gidiyorsun. Ya Qualcomm'la çalışacaksın ya MediaTek'in eksiklerini göze alarak gireceksin o işe ki performans olarak çok iyi cihazlar ama işte kaynak kod sorunu var. Ya da Samsung'dan rica edeceksin ki vermez. Ya da tüm riskleri göze alarak işte Huawei'nin yükselişi gibi ya da Apple gibi yavaş yavaş in-house dediğimiz kendi evinde.
Bu adamların onu yapma şansı yok işte.
Aslında arkada Oppo var. Teknik olarak baktığın zaman küçük şirket sayılmaz.
Var da işlemci dediğin olay ayrı bir dünya tamamen ya. Ayrı bir mühendislik.
Ya da mesela Intel'le çalışacaksın. Intel için de daha yolu var. Bir 14 nanometre geciktiğine belki olabilir. Ama bir dar boğaz var orada. Evet. Yani seçeneğin çok fazla yok.
Yani gitgide piyasa kızışıyor ve bence HTC gibi firmaların işi daha da zorlaşıyor gitgide. LG'nin de işi zorlaşıyor. Bakma sen. LG tamam HTC'ye göre kat ve kat daha büyük bir firma ama görülebileceği gibi ne diyoruz? G4 alma bunu al diyorsun yani.
Yani yan yana LG'den önce ben sana şöyle söyleyeyim. LG'den önce HTC'nin bir kere oturup düşünmesi lazım. Arkadaş ben ne yapıyorum? Şimdi mevzusu var, OnePlus'ı var, Xiaomi'si var. Ama ben giderek yok oluyorum. Evet. Çünkü hani fiyatlarım yüksek kalıyor vesaire. Şimdi eskiden o tasarım
konuşuluyordu ama artık herkes tasarım,
herkes tasarım var. Bu adam ne diyor ki mesela atladığımız noktalardan birisi bu. Çerçeve magnezyum alüminyum alışımından yapmışlar. Kötü mü değil?
Magnezyum alüminyum alışımı da nerede gördük? Biz ilk mevzuda gördük.
Mevzuda gördük. Dolayısıyla hani HTC'nin silkelenmesi lazım oraya gelene kadar. Ya şu son olarak ben de şeyi söyleyeyim. Belki hani bakıldığı özellik olarak hani NFC atlanmasaydı daha iyi olabilirdi. Kablosuz şarj da belki AB'nin yaptığı unsurlardan birisi olabilirdi ama onun için zaten adaptör de alman gerekiyor. Yani onun içinde kablosuz şarj olması
da yapmıyor. Şaka maka hani diyorsun ya şu olsaydı bu olsaydı. Galaxy S6'ya hiç ayrı bir yerde diyoruz ya. Hepsi var ama. Hızlı şarjından.
Kablosuz şarjın tüm standartlarını destekliyor evet. şarj olarak kullanılabilen ama toparlayacak olursak eğer OnePlus bence hani ikinci modelin hakkını verebilecek güncellemeleri yapmış gibi görünüyor. Kamera zaten iyileşmiş. Performans artmış. Fiyat RAM da artmasına rağmen, bir sürü unsurda gelişim olmasına rağmen, parmak izi sensörüne rağmen $40 artmış ki şöyle bir durum var Mesut. Dünyada bir küresel
evet.
bir şey var.
Değişim var.
Yerel para birimlerinin dolara karşı
sonuçta OnePlus'tan adamlar OnePlus'tan para kazanamadıklarını söylüyorlardı. Şimdi para kazanmak istiyorlar.
Tabii.
Orada $40'lık bir fark yaratmış.
Şimdi her ülke parite sıkıntısı çekiyor. Dolayısıyla komponentlerin ve maliyetlerin fiyatları da ister istemez yükselebiliyor. Bunların hepsini hesaba kattığımız zaman bence yine fiyatına göre çok güzel bir telefon yapmayı başarmışlar.
Evet güzel olmuş. İnşallah Türkiye'deki kullanıcılarla da uygun bir fiyattan buluşur ve hepimiz böyle güzel telefonları kullanmak
son olarak buluruz. Ne zaman çıkacağını söyleyelim. 11 Ağustos itibariyle dağıtım başlayacak ama yine bir davetiye sunulduğumuz söz konusu. Şu olayı aşmaları lazım. Davetiye bence konusu. De. İnsanlar çünkü bir hafta bekliyor, iki hafta bekliyor. Üçüncü hafta aman be senin bekleyeceğim deyip gidip başka telefon
alabiliyor. Karaborsadan alıyorsun. $330 değil bu sefer $430'lara giriyorsun.
Türkiye'de de öyle olmadı mı? İlk başta OnePlus'lar bizim forumda da biliyorsun.
Ne yapacaksın? Alalım. Ben de biliyorsun 430 dolar civarında bir fiyattan sahip olmuştum. İlk telefona bile.
Ama Allah'ın telefonu şöyle aldın kadar satabiliyorsun. Öyle bir albenisi evet. var fakat hani insanlar...
Şimdi dolar yükseldi. 430 dolara bunu al Türkiye'den satayım da kayıt mayıt 150 lira üstüne ekledim. Bunun için içinden çıkamazsın. Dur, dışına almak çok mantıklı değil
yani. O zaman
şöyle
hemen hesaplayayım. 450 çarpı...
2.7... Yok yanlış evet, oldu. Şöyle evet.
yazamak.
2.7 de... Yine biz doları ucuzdan hesaplıyoruz. Ya Erdi bu sefer de hesap makinesini kapattı.
Dokunmatik olunca. Evet. Şöyle yapalım. 1215 lira.
Bunun 1250 lira ekle 1400 lira falan yapıyor. Bu iş içinden çıkamazsın.
Türkiye için yine minimum 1500'ü görmek gerekecek sanırım.
Evet herhalde öyle olacak arkadaşlar. Burada videonun sonuna geldik. Sizin de düşüncenizi merak ediyoruz açıkçası. Nasıl bir telefon olmuş, nasıl buldunuz? Alt tarafta bizlerle paylaşırsanız seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.